Anadolu Erenleri, Güla Öz.
Ayrım 22.
Sayfa 194. Geyikli Baba. Horasan erenlerinden en çok sözü edilen babalardan birisi de hiç şüphesiz Geyikli Baba'dır. Her ne kadar sık sık adı geçse de yine onunla ilgili bilgiler menkıbelere dayanılarak anlatılır. Bazı kaynaklar onu Orta Asyalara kadar götürürse de kaynakların birçoğu 14. yüzyıl babalarından göstermektedir. Geyikli Baba'nın ağırlıklı olarak Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemlerinde yaşamış olduğu, 2. Osmanlı Padişahı Orhan'la birlikte savaşlara katıldığı, onun en yakın arkadaşlarından olduğu, Orhan'la katıldığı savaşlarda büyük yararlılıklar gösterdiği gözlerden kaçmıyor. Sağlığında Sultan Orhan'ın kendisine zaviye açtığı, vakıf arazileri verdiği, fikirlerini yaymak, taliplerinin serbestçe çalışmaları için imkanlarını kullandırdığı bilinmektedir. Geyikli Baba da Horasan taraflarından gelerek diğer erenler gibi Anadolu'nun toprağını mekan tutmuştur. Şeyh Abdal Murat Horasan erenden olup Bursa fethinde bulunmuştur. Şeyh Abdal Musa Yesevi fukarasındandır. Hacı Bektaş ile Rum'a gelmiştir. Emir Sultan Hüseyin'i neseptir. Buhara'da doğmuş büyümüştür. Şeyh Geyikli Baba Sultan da fukarayı Yeseviye'dendir. Konya'da bazı aşiretler arasında Geyikli Baba dervişlerinin bulunduğuna nazaran bu taraflardan gelmiş bir Türkmen kabilesine mensup olması lazım gelen Geyikli Baba. Dipnot: Ömer Lütfi Barkan, Kolonizatör Türk Dervişleri Vakıflar Dergisi sayfa 290. Geyikli Baba'nın Baba İlyas müritlerinden olduğu bilinmektedir. Bunu çeşitli araştırmacılar belgelere dayanarak ortaya koymuşlardır. Geyikli Baba kendisi hakkında bilgi edinmek isteyen Orhan Gazi'nin adamlarına Seyyid Ebul Vefa Tarikantı'ndanım ve Baba İlyas müridiyim. Dipnot: Nihal Atsız, Aşık Paşaoğlu Tarihi, sayfa 46. Osmanlı tarihi yazarı, batılı tarihçi Hammer 1800'lü yılların başında yazdığı araştırmalara dayalı çalışmasında bu konuda şunları yazıyor. İki baba, Geyikli ve Doğulu, Bursa seferinde. İki abdal, diğer bir deyişle iki sofu derviş, Abdal Musa ve Abdal Murat'la birlikte Orhan'ın ordusuna katılmışlar ve gerek duaları ve kendilerine yakıştırılan kerametleriyle başarılı sonucun alınmasına yardımcı olmuşlardır. Dipnot: Hammer, Osmanlı Tarihi, Cilt 1, sayfa 11. Bursa'da İnegöl'deki Baba Sultan adıyla anılan dağda türbesi vardır. Büyük ihtimalle tekkesini bu yöreye kurmuş, öğrencilerini de bu tekkede yetiştirerek Anadolu'ya salmıştır. Bursa ve çevresinde Geyikli Baba'nın izleri çok fazladır. Çünkü bu kent onun zamanında alınmış olduğundan, kentin yeniden Türk töre ve adetlerine göre biçimlendirilmesine de büyük katkıları olduğu gerçektir. Zaten Anadolu'da Horasan erenleri sözü geçtiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi de Geyikli Baba'dır. Rum abdallarından koca kişi diye adlandırılmıştır. Bursa'da kurmuş olduğu zaviyeler, yani tekkeye bağlı birimleriyle ve halifeleriyle çevresine ışık saçarken, kendi özel ilgisi ve zevki olan dağlarda gezme, özellikle geyiklere olan ilgisi nedeniyle de adı Geyikli Baba olarak anılmıştır. Menkıbelerde onun geyin sırtına bindiği, bir kuş gibi uçtuğu biçiminde anlatılmaktadır. Menkıbeler her ne kadar gerçeği ifade etmekten uzak olsa da onun geyiklere merakı bir gerçektir. Nezih Araz onu şöyle tanımlıyor: "Ancak bildiğimiz onun Bursa fethinde sırtında yalnız bir post, omzunda 60 okkalı koca bir taş ve ardından sürü sürü geyiklerle katıldığıdır." Dipnot: Nezih Araz, Anadolu Evliyaları, sayfa 19. Yine adı geçen yazar şunları Aşık Paşaoğlu'ndan aktarıyor: "Orhan Gazi Geyikli Baba makamına giderek, dede, bu İnegöl yöresi senin olsun diye yalvarıyor. Geyikli'nin cevabı şudur: ey han, bu mal ve mülkü hüda ehline verir, biz bunların ehli değiliz. Orhan tekrar tekrar yalvarır: derviş, sözümü kabul eyle, kabul eylemek kibirden olacaktır. Bu da onun işine gelmezdi. Onun için Geyikli Baba boyun büker der ki, şu karşıda görünen tepecikten dervişlere bir avuçluk yer ver, o kadar." Dipnot: Adı geçen eser sayfa 20. Hatta ölümünün ardından Baba Sultan Dağı'na türbesini ve çevre düzenlemesini Sultan Orhan bizzat yaptırmıştır. Bu kerametli arkadaşına vefa borcunu ödemesinden de öte onun kimliğine ve yiğitliğine, yüceliğine duyduğu saygıdan dolayı bu hizmetleri ve vakfiyeyi yaptırmıştır. Geyikli Baba'nın ölümü ve doğumunu tarihsel olarak pek belli olmaması nedeniyle yaşadığı dönem çevresine ve ilişkilerine bakılarak bir yargıya varılabiliyor. Yunus Emre'nin bir şiirinde onun gerçek adının Hasan olduğu görülmektedir. "Geyiklinin ol Hasan söz eğitmiş kendüden, kudret dilidir söyler kendüzin söz nesidir. Ama yine de Geyikli'nin asıl adının Hasan olduğunu Bektaşi kaynaklarında ve şiirlerinde rastlamak mümkün olmadı. Diğer kaynaklarda da buna benzer bir isim üzerinde durulmamaktadır. Ancak Geyikli ismi babanın gerçek ismi olmadığı kesindir. Geyikli Baba üzerine söylenenler her ne kadar çelişkili sözler olsa da onun diğer Horasan erenleri gibi Alevi tarikatının bir piri olduğu gerçeği gözlerden kaçmamaktadır. Evliya Çelebi Geyikli Baba'yı Ahmet Yesevi halifelerinden olduğunu anlatır. Kendisinin Azerbaycan'dan Anadolu'ya girdiğini, Azerbaycanlı Çeri Hasan sülalesinden olduğunu da vurgular. Tacüd Tevarih yazarı Hoca Saadettin Efendi de Geyikli Baba'yı önce Ebul Vefa'ya ardından da Baba İlyas'a bağlamaktadır. Bu kaynakların göstergesi Geyikli Baba'yı Hacı Bektaş Veli ile aynı tarikattan ve aynı kuşaktan olduğunu göstermeye yetiyor. Yine de Osmanlı tarih yazıcıları Geyikli Baba'nın asıl görevlerini ve kişiliğini göz ardı ederek onun salt kuru yanını ortaya sermeye çalışıyorlar. Oysa gerek Sultan Orhan'ın savaşlarına katılması, gerek diğer kerametleri kuru bir dille anlatılarak verilmektedir. Tahta kılıçla düşmanın üzerine yürümesi bundan başarı göstermesi pek sıcak gelmemektedir. O savaşa gerçekten katılmış olabilir ama savaşta ne tahta kılıçla ne de kerametleriyle fazla bir şeyler yapmasa gerek. Bunu Alevi Bektaşi kültürünün bir barış mesajı olarak algılayabiliriz. Bulgular yine de onun önemli bir pir olduğunu ortaya koyuyor. Taptuk Emre. Hacı Bektaş Velayetnamesi'nde en çok adı geçenlerden birisi Taptuk Emre'dir. Hacı Bektaş Velayetnamesi'nde Hacı Bektaş'la Taptuk Emre'nin ilk karşılaşmaları şöyle hikaye edilmektedir. Hacı Bektaş Horasan'dan Rum diyarına geldiğinde Anadolu'da bulunan erenler onun yanına gelerek hoş geldin yaparlar. Hem de durum değerlendirmesiyle birlikte ne yapacakları konusunda tartışma yaparlar. O sıra Rum diyarında bulunan ünlü bir şeyh olan Emre bu davette bulunmaz. Hacı Bektaş haber göndererek bu sultanın da davete gelmesini ister. Bu konuda Karaca Ahmet ile Sarı İsmail'i görevlendirir. Hacı Bektaş Emre'ye yanına gelmemesindeki hikmeti sorduğunda Emre şu yanıtı verdi. Perde arkasında çıkan elin kendisine nasip verdiğini, hazır bulunan bu erenler arasında Hacı Bektaş adlı bir kimsenin olmadığını gördüğünü söyleyince, Hacı Bektaş o elde bir işaret olup olmadığını sordu. Emre de yeşil bir ben gördüğünü söyledi. Hacı Bektaş elinin ayağısını Emre'ye doğru uzattığında, Emre hayretle evvelce kendisine el veren mürşidin elini görünce, ''Taptuk padişahım'' dedi. Emre adlı bu erenin adı o günden sonra Taptuk Emre olarak kaldı. Kaynakların yetersizliği, velayetnameleri gerçek anlamda inanma ve yorumlu o gerçeği yakalama yolunu açar. 13. yüzyılda Horasan'dan gelerek Anadolu'yu dolduran ve kerametleriyle ve halkı örgütlemesiyle, halkın derdine derman olmasıyla tanınan şeyhlerden yalnız bir tanesiydi Taptuk Emre. Anadolu tekke yerleşiminde Sakarya çevresine yerleşti ve tekkesini orada kurdu. Dipnot: Tacüt-ü Tevarih, Aşık Paşaoğlu Tarihi, Şakayık. Taptuk Emre'nin de diğer pirler gibi Anadolu'nun birçok yerlerinde makamları bulunmaktadır. Bu yörelerin insanları Taptuk'un kendilerinden olduğunu söylemektedirler. Nallıhan'a 16 kilometre uzaklıkta bulunan bir dağ yüzünden Sakarya Nehri'ne bakmaktadır. Burası her yıl ziyaretçilerle dolup taşmaktadır. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelerek bu makamda kurbanlar kesilmekte, adaklar adanmaktadır. Taptuk Emre'nin asıl tekkesinin bulunduğu yer olarak göze çarpan en önemli yer bugünkü Aksaray ili, Ortaköy ilçesi Taptuk köyünde bulunmaktadır. Burası ovanın sırtına yaslanmış bir dağın yamacındadır. Taptuk köyünün bugünkü haline bakılırsa susuz, kıraç bir dağ köyüdür. Ön yüzündeki vadi alabildiğine ekime elverişli bir arazidir. Vaktiyle burasının önemli bir yerleşim alanı olduğu ilk bakışta göze çarpmaktadır. Çünkü köyün bulunduğu dağ alanı tamamen ormanlarla kaplı olduğu, sonradan kesilen ormanların yerine yenisinin yapılmadığı gözlenmektedir. Taptuk Emre'nin burasını bir tekke merkezi olarak seçmesine önemli öğeler yatmaktadır. Bu bölgeye ulaşım o günün koşullarına göre pek zor olmasa gerek. Çevrede bulunan dağlık orman bölgeleri bazı kayıtlarda vakfiye arazisi olarak geçmektedir. Taptuk'un tekkesi bugünkü kalıntılarından da anlaşılacağı üzere büyükçe bir alan üzerine kurulmuş, günlük olarak yüzlerce kişiye yemek verdiği, gelen yolcuların burasını ziyaret etmede yemeleri ve konaklamaları için barınaklar bulunduğu, binek hayvanlarının da sayısının hayli çok olduğu, bu hayvanlar aracılığıyla yolcuların gelip geçmelerinde yardımcı olduğu bilinmektedir. Tekke çevresinde bulunan Tapduk Emre Tekkesi'nden bugüne ulaşabilen tek ayakta kalabilmiş yapı olarak türbesi bulunmaktadır. Ama tekke binasının kalıntıları hala mevcuttur. Aş evleri toplu yemek yemek için taştan el emeğiyle yapılmış masa ve çevresinde oturaklar bugünkü gibi ayakta durur. Tapduk Üniversitesi'nin varlığını yüzyıllar kanıtlamaktadır. Tekke binasının günümüze kalan taş duvarları sağlam şekilde doğaya meydan okumaktadır. Bugünkü Tapduk Köyü birçok el değiştirmiş, savaşlarda yakılıp yıkılan, gerçek yerleşik halkının kaçıp burasını terk ettiği ve zamanla çeşitli göçerlerin yerleştiği köylüler tarafından bilinmekte ve söylenmektedir. Bugün oturan köylülerin anlattıklarına bakılırsa tekke duvarlarından söktükleri taşlar da cami ve ev yapımında kullanılmışlardır. Tapduk Tekkesi, yani üniversitenin yıkıntıları içerisine oturtulan kocaman cami binası içerisinde Tapduk Emre'ye ait bazı eşyaların saklandığı gözlenmektedir. Sanırım bu eşyalar burada tekke yıkıntıları altında bulunup cami yapıldıktan sonra camiye verildiği sanılıyor. Burasında bulunan tarihi cami binası Osmanlı mimarisinin bir örneği olarak günümüze gelmiştir. Büyük bir ihtimalle 16. yüzyılda yapılmış olmalıdır. 16. yüzyıl Alevi katliamları sırasında bu köy tamamen boşaltılmış olup insanların büyük bir bölümü kaçarken kaçamayanlar katledilmiştir. Zaten Alevi tekkelerinde bulunan camiler Alevi geleneğinden değil de sonradan Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasının ardından bu tekkelere yerleştirilen Nakşi şeyhlerince yaptırılmıştır. Tekkede bulunan cami kesinlikle ne Tapduk Emre ve ne de onun takipçisi halifelerce yaptırılmış olamaz. Tapduk Emre ile ilgili bilgiler daha çok Yunus Emre'nin şiirlerinde geçmektedir. Çünkü Yunus Emre Tapduk Emre'nin ardasıdır. Hacı Bektaş Velayetnamesinde bu konuda geniş bilgi verilmektedir. Velayetname'de anlatılan bilgilerin ışığında Yunus Emre'nin Hacı Bektaş Tekkesi'nden Tapduk Emre Tekkesi'ne gönderildiği ve burada yetiştirildiğini, piştiğini, olgunlaştığını görmekteyiz. Burada yetişen Yunus Emre aldığı bilgileri Anadolu topraklarına serpmek üzere uzun yolculuğuna başlıyor. Tapduk Emre altı telli saz çalarmış, Yunus Emre'nin uyarıcısı olan bu zattan Hacı Bektaş Velayetnamesinde de bilgi verilmektedir. Dipnot Bedri Noyan, Bektaşilik Alevilik nedir? Sayfa 440. Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere Tapduk Emre'nin aynı zamanda saz çalıp eski Türk geleneklerinde olan kam görevini de yürüttüğü, sazıyla sözüyle de insanları iyiye doğruya taşıdığı anlaşılmaktadır. Yunus Emre de şiirlerini bu sazlı sözlü ortamdan etkilenerek günümüze kadar gelen güzel şiirleri vermiştir. Tapduk Emre'nin doğum ve ölüm tarihleri üzerine kesin bilgiler bulunmamakla birlikte yazılı kaynakların tanıklığına dayanarak onun Horasan'dan gelip Anadolu topraklarına yerleştiği, Hacı Bektaş, Ahi Evren, Sarı Saltuk gibi erenlerle her konuda ilişki içerisinde bulunduğu yazılı olarak verilmiştir. Zaten tekke binasının bulunduğu alan her bakımdan Ahi Evren ve Hacı Bektaş'a ulaşması, buradan bilgileri alarak dervişleri aracılığıyla Anadolu topraklarında bulunan tekkelere dağıttığını gözlemliyoruz. Hacı Bektaş Rum ülkesinde, Hacı Bektaş Tapduk Emre. Rum erenleri Hacı Bektaş'ı veliye gidecekleri vakit Emre'ye haydi dediler, sen de bizimle gel. Emre çok kuvvetli bir erdi. Dost divanında bütün erenlere nasip üleştirilen Hacı Bektaş adlı bir er görmedik dedi. Hacı Bektaş'a gitmedi. Hacı Bektaş'a Emre'nin sözünü haber verdiler. Hünkâr Suluca Kara Öyük'te kadıncık ananın evine yerleşince her taraftan muhip mürit gelip ıhtırılmaya başlandı. Hünkâr Sarı İsmail'e gönderip Emre'yi çağırdı. Emre yanına gelince Hacı Bektaş sizleri dost divanında erenlere nasip üleştirilirken Hacı Bektaş adlı bir kimse görmedik demişsiniz. O nasip üleştiren elinin nişanesi vardır, onu da bilir misiniz? Emre o divanda bir yeşil perde vardı dedi. Onun ardından bir el çıktı, bize nasip üleştirdi. O elin avucunda latif yeşil bir ben vardı. Şimdi bile görsem tanırım. Hacı Bektaş elini açtı. Emre Hacı Bektaş'ın avucunda o güzelim yeşil beni görür görmez üç kere Tapduk hünkârım dedi. Bundan sonra adı Tapduk Emre kaldı. Emre başındaki tacı çıkarıp hünkâra teslim etti. Hünkâr tacını tekbirleyip giydirdi. O da izin alıp makamına döndü.
Ayrım sonu.